Kitabın adı Kayıp Sembol. Yazarı Dan Brown. 11. ayrım. Langdon bir akademisyen olarak bu geleneklerin tarihi sicilini inkar edemezdi. Eskiler sahip oldukları güçlü bilgileri, yalnızca bu bilgileri algılayabilecek kişilerle alegori, efsaneler ve semboller aracılığıyla paylaşırlardı. Ama yine de bir realist ve şüpheci olarak Langdon ikna olmamıştı. Sato'ya, "Şüpheci yaklaştığımı söyleyebiliriz," dedi. "Gerçek dünyada antik gizemlerin efsanenin ötesine geçtiğini gösteren herhangi bir şeye rastlamadım. Kendini tekrar eden mitolojik bir örnek. Bana göre, eğer insanlar mucizevi güçlere sahip oldularsa, bunların delillerinin bulunması gerekirdi. Oysa, tarihe bakacak olursak, insanüstü güçlerle donatılmış tek bir kişiden bahsedildiğini görmeyiz." Sato kaşlarını kaldırdı. "Bu doğru değil." Tereddüt eden Langdon, pek çok dindar kimse için gerçekten de bir insan tanrı olduğunu fark etti. İsa, bunlardan en bilineniydi. İtiraf etmek gerekirse, güç veren bu bilgeliğin gerçekten var olduğuna inanan pek çok eğitimli kimse var. Ama ben henüz ikna olmadım. Yerdeki ele bir göz atan Sato, "Peter Solomon onlardan biri miydi?" diye sordu. Langdon ele bakmaya cesaret edemiyordu. Peter tüm antik ve gizemli şeylere tutku duyan bir aileden geliyor. Sato, "Bu evet anlamına mı geliyor?" diye sordu. "Sizi temin ederim Peter Solomon antik gizemlerin gerçek olduğuna inansa bile Washington DC'de saklı bir tür kapıdan geçilerek ulaşılabileceğine inanmaz. Mecazi sembolizmden anlar ama anlaşılan onu alıkoyan kişinin bundan haberi yok." Sato başını salladı. "Yani siz bu kapının bir mecaz olduğunu söylüyorsunuz, öyle mi?" Langdon, "Elbette," dedi. "Yani teoride. Oldukça sık kullanılan bir mecazdır. Kişinin aydınlanması için geçmesi gereken mistik bir kapıdır. Kapılar ve eşikler, dönüştürücü geçiş ayinlerini temsil eden ve sıkça kullanılan sembolik yapılardır. Gerçek bir kapı aramak, cennetin kapılarının yerini aramaya benzer." Sato bunu kafasında kısa bir süre ölçüp biçtikten sonra, ama görünüşe bakılırsa, Bay Solomon'u alıkoyan kişi gerçek bir kapıyı açabileceğinize inanıyor, dedi. Langdon içini çekti. Pek çok fanatikle aynı yanılgıya düştü. Mecazla gerçeği birbirine karıştırıyor. Benzer şekilde boş yere kurşunu altına dönüştürmeye çalışan eski simyacılar da bunun insanın gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak anlamına gelen bir mecaz olduğunu anlamamışlardı. Kurşunun altına dönüşmesi aslında boş ve cahil bir zihni çalışan ve aydınlanmış bir akla dönüştürmek demekti. Sato eli gösterdi. "Bu adam onun için bir tür kapı bulmanızı istiyorsa nasıl bulacağınızı neden söylemiyor? Tüm bu drama ne gerek var? Size neden dövme yapılmış bir el bıraksın?" Langdon da bu soruyu kendi kendine sormuştu ve cevabı sinir bozucuydu. "Anlaşılan o ki uğraştığımız adam akli dengesi bozuk olmakla birlikte oldukça eğitimli. Bu el onun gizemler ve gizlilik şifrelemeleri konusunda bilgili olduğunu kanıtlıyor. Bu odanın tarihçesini bir yana bıraktım." "Anlamadım." "Bu akşam yaptığı her şey eski kurallarla uyum içindeydi. Geleneksel olarak gizemler eli kutsal bir davettir. Bu yüzden kutsal bir yerde verilmelidir." Sato gözlerini kısmıştı. "ABD Kongre binasının rotundasındayız profesör. Antik gizemlerin kutsal tapınağında değiliz." Langdon, "Doğrusunu isterseniz hanımefendi," dedi, "size karşı çıkacak pek çok tarihçi tanıyorum." O sırada şehrin öbür ucunda bulunan Trish Dün, küpün içindeki plazma duvarın ışığında oturuyordu. Arama örümceğini tamamlayınca Catherine'e vermiş olduğu 5 anahtar kelimeyi girdi. "Hiçbir şey olmayacak." Küçük bir ümitle internette GoFish oyununu başlatan örümceği çalıştırdı. Şimdi bu sözcükler hızla tüm dünyadaki metinlerle karşılaştırılıyor, mükemmel eşleştirmeler aranıyordu. Trish, tüm bunların neyle ilgili olduğunu düşünmekten kendini alamıyordu ama Solomon'larla çalışmanın hikayenin tümünü bilmemek anlamına geldiğini artık kabul etmişti. 20. Bölüm. Robert Langdon kol saatine endişeyle bir göz attı. 19.58. Mickey Mouse'un gülümseyen yüzü neşesini yerine getiremedi. "Peter'ı bulmalıyım. Vakit kaybediyoruz." Sato telefon açmak için bir süreliğine yanından uzaklaşmış olsa da tekrar Langdon'a dönmüştü. Profesör, sizi bir şeyden alımı koyuyorum. Gömleğinin kolunu saatin üzerine çeken Langdon, hayır hanımefendi dedi. Sadece Peter için fazlasıyla endişeleniyorum. Anlıyorum ama emin olun ki Peter'a yardım etmek için yapabileceğiniz en iyi şey, onu alıkoyan kişinin ne düşündüğünü anlamama yardımcı olmanız. Langdon bundan pek emin değildi ama güvenlik ofisi başkanının kendisinden istediği bilgiyi almadan önce bir yere gidemeyeceğini anlamıştı. Sato, az önce Rotunda'nın antik gizemler düşüncesine göre kutsal bir mekan olduğunu söylediniz dedi. Evet hanımefendi, bunu bana açıklayın. Langdon kelimelerini özenle seçmesi gerektiğini biliyordu. Üniversitede bir sömestr boyunca Washington DC'deki mistik sembolleri öğretmişti ve tek başına bu binada bile sayılamayacak kadar çok mistik öğe vardı. Amerika'nın gizli bir geçmişi var. Amerika'daki sembolizmi her anlattığında öğrencileri, bu ulusun kurucularının gerçek niyetlerinin şimdi pek çok siyasetçinin iddia ettiği gibi olmadığını öğrendiklerinde hüsrana uğrarlardı. Amerika için tasarlanan kader, tarih içinde kayboldu. Bu başkenti meydana getiren kurucular ona ilk başta Roma demişlerdi. İçinden akan nehre Tiber ismini vermişler, tarihteki büyük tanrı ve tanrıçaların Apollon, Minerva, Venüs, Helios, Vulcanus, Jüpiter, resimleriyle donatılmış panteonlarla tapınakların bulunduğu klasik bir başkent inşa etmişlerdi. Pek çok büyük antik şehirde olduğu gibi tam merkezine eskilere duyulan saygıyı gösteren bir anıt dikmişlerdi. Bir Mısır obeliski. Kahire ve İskenderiye'dekinden daha büyük olan dikili taş gökyüzüne doğru 170 metre yükselerek bu başkentin yeni ismini aldığı yarı tanrı kurucusuna şükran ve saygılarını sunuyordu. Washington. Şimdi, yüzyıllar sonra Amerika, kilise ile devlet işlerini birbirinden ayırmış olmasına rağmen, devlet himayesindeki bu rotunda antik dini sembollerle parıldıyordu. Rotunda'da bir düzineyi aşkın farklı tanrı vardı, hem de Roma'daki panteondan bile daha fazla. Elbette Roma'daki panteon 609 yılında Hristiyanlığa geçmişti ama bu panteon dinini hiç değiştirmemişti. Gerçek tarihinin izleri hala açıkça görülebiliyordu. Langdon, bildiğiniz gibi bu rotunda Roma'nın en çok itibar gören tapınaklarından birine ithafen yapılmıştı. Vesta Tapınağı dedi. Vesta bakireleri gibi mi? Sato, Roma'nın bakire ateş koruyucularının ABD Kongre binasıyla ne gibi bir ilgisi olabileceğini anlamamış görünüyordu. Langdon, Roma'daki Vesta Tapınağı yuvarlaktı ve yerde kutsal aydınlanma ateşinin yandığı geniş bir delik vardı. Bakire kızlar bu ateşin hiç sönmemesini sağlamakla görevliydiler dedi. Sato omuzlarını silkti. Bu rotunda yuvarlak ama yerde geniş bir delik görmüyorum. Artık yok ama yıllar boyunca bu odanın ortasında, şu an Peter'ın elinin bulunduğu yerde büyük bir delik vardı. Langdon yeri gösterdi. Doğrusunu isterseniz, insanların düşmesini engellemek için yapılmış korkulukların yerdeki izini görebilirsiniz. Dikkatle yere bakan Sato, ne diye sordu, bunu daha önce hiç duymamıştım. Galiba haklı. Anderson bir zamanlar parmaklıkların durduğu daire şeklindeki demir çemberi gösterdi. Bunları daha önce de görmüştüm ama neden orada bulundukları hakkında hiçbir fikrim yoktu. Yalnız değilsin diye düşünen Langdon, meclis üyeleri de dahil, rotundanın ortasından geçip de bir zamanlar buradan kongre binası kriptana, yani Capitol Crypt, rotundanın altındaki bodrum katı, inildiğini bilmeyen binlerce insanı hayal etti. Langdon onlara yerdeki delik sonradan kapatılmıştı diye anlatmaya başladı. Ama rotundayı ziyaret edenler uzunca bir süre aşağıda yanan ateşi gördüler. Sato döndü. Ateş mi? ABD Kongre binasında mı? Aslında daha çok büyük bir meşale sayılır. Tam altımızdaki mahzende yanan sonsuz bir ateşti. Yerdeki delikten görülmesi bu salonu modern bir Vesta tapınağı haline getiriyordu. Siyaset, din ve dumanın verdiği hasar, bu fikri bitirinceye kadar ateşi 50 yıl boyunca canlı tutan, binaya mahsus bir Vesta bakiresi, kripta bekçisi denilen bir federal görevli bile vardı. Hem Anderson hem de Sato şaşkınlık içinde Langdon'a bakıyorlardı. Artık bir zamanlar burada ateş yandığını hatırlatan tek şey, bir kat aşağıdaki kriptanın zemininde bulunan dört köşeli yıldız pusulasıydı. Bu pusula bir zamanlar yeni dünyanın dört köşesine birden aydınlık veren sonsuz Amerikan ateşinin sembolüydü. Sato, Peki profesör dedi. Söylediklerinize bakılacak olursa Peter'ın elini buraya bırakan kişi tüm bunları biliyordu öyle mi? Öyle anlaşılıyor ve çok daha fazlasını. Bu salonun her yanında antik gizemlere duyulan inancı yansıtan semboller var. Gizli bilgelik diyen Sato'nun sesi alaycı olmaktan çok uzaktı. İnsanlara tanrısal güçler veren bir bilgi mi? Evet hanımefendi, bu ülkenin Hristiyan temellerine pek yakışmıyor, öyle değil mi? Öyle görülebilir ama doğrusu bu. İnsanın tanrıya dönüşmesine apoteosis denilir. Farkına varsanız da, varmasanız da bu rotundadaki sembollerin temel öğesini bu anlayış, yani insanın tanrıya dönüşmesi oluşturuyor. Apoteosis mi? Anderson farkına varmanın verdiği şaşkınlıkla başını çevirdi. Evet, Anderson burada çalışıyor, biliyordur. Apoteosis kelimesinin gerçek anlamı kutsal dönüşümdür, yani insanın tanrı olması. Eski Yunanca'dan gelir. Apo, olmak, teos, tanrı. Anderson şaşkınlık içindeydi. Apoteosis tanrılaşmak mı demek? Hiç fikrim yoktu. Sato, ben neyi bilmiyorum diye sordu. Langdon, hanımefendi dedi, bu binadaki en büyük resmin ismi Washington'ın göğe yükselişidir. Yazarın notu, The Apotheosis of Washington. Ve açık bir biçimde George Washington'ın tanrıya dönüşmesini gösterir. Sato şüpheyle bakıyordu. Ben böyle bir şey görmedim. Doğrusunu isterseniz gördüğünüze eminim. İşaret parmağını kaldıran Langdon yukarıyı gösterdi. Tam başınızın üstünde. 21. Bölüm. Washington'ın göğe yükselişi, Kongre binası rotundasının kubbesini kaplayan 433 metrekarelik fresk, 1865 yılında Constantino Brumidi tarafından tamamlanmıştı. Kongre binasının Michelangelo'su diye bilinen Brumidi, tıpkı Michelangelo'nun Sistine Şapeli'ne sahip çıktığı gibi, salonun en yüksek tuvaline, yani tavana, bir fresk yaparak Kongre binası rotundasına sahip çıkmıştı. Michelangelo gibi Brumidi'nin de en güzel eserlerinden bazıları Vatikan'daydı. Fakat Brumidi yeni bir tapınak uğruna Tanrı'nın en büyük tapınağını terk ederek 1852 yılında Amerika'ya göç etmişti. Bu yeni tapınak yani ABD Kongre binası şimdi Brumidi koridorlarında göz yanılgısına sebep olan perspektif resimlerden başkan yardımcısı odasının friz tavanına kadar onun ustalığının örnekleriyle parıldıyordu. Fakat pek çok tarihçiye göre Brumidi'nin şaheseri rotundanın tepesinden bakan dev resimdi. Robert Langdon başını kaldırıp tavanı kaplayan büyük freske baktı. Öğrencilerinin bu freskteki tuhaf betimlemeler karşısında gösterdikleri tepkiler genellikle hoşuna giderdi. Ama şu anda kendini henüz anlayamadığı bir kabusun içinde kapana kısılmış gibi hissediyordu. Ellerini kalçasına koyan Başkan Sato yanında durmuş, tepedeki tavana kaşlarını çatarak bakıyordu. Langdon onun, ulusun merkezindeki bu resmi incelemek için ilk defa bakanlarla aynı tepkileri verdiğini fark etti. Mutlak bir akıl karışıklığı. Langdon, yalnız değilsin diye düşündü. Washington'ın göğe yükselişi pek çok insan için baktıkça daha da tuhaflaşan bir resimdi. 55 metre yükseklikteki kubbenin ortasını gösteren Langdon, tablonun merkezinde görülen kişi George Washington dedi. Gördüğünüz gibi cübbesinin içinde bir bulutun üzerinden etrafında 13 genç kızla ölümlülere tepeden bakıyor. Bu apoteosis anıdır, yani tanrıya dönüştüğü an. Ne Sato ne de Anderson bir şey söylediler. Langdon, onun yanında diye devam etti, yanlış bir kronolojik sıralamayla oturan figürler görürüz. Bunlar, kurucularımıza ileri düzeyde bilgi bahşeden antik tanrılardır. Minerva, ulusumuzun büyük mucitlerine Ben Franklin, Robert Fulton ve Samuel Morse'a teknolojik ilham veriyor. Langdon her birini tek tek gösterdi. Ve işte şurada Vulcanus, buharlı makine yapmamıza yardım ediyor. Onun yanındaki Neptün, transatlantik kabloyu nasıl döşeyeceğimizi gösteriyor. Yanında Ceres, tarım tanrıçası, zahire kelimesi onun isminden türetildi. Bu ülkenin gıda üretiminde dünya lideri haline gelmesini sağlayan McCormick biçer döverinin üstünde oturuyor. Bu resim açık biçimde kurucularımızın tanrılardan büyük bir ilim aldıklarını tasvir ediyor. Başını indirip Sato'ya baktı. Bilgi güçtür ve doğru bilgi insanın adeta tanrısal mucizeler gerçekleştirmesini sağlar. Bakışlarını yeniden Langdon'a indiren Sato, ensesini sıvazladı. Telefon kablosu döşemek için tanrı olmaya gerek yok. Langdon, günümüz insanı için belki diye yanıt verdi. Ama eğer George Washington, okyanusun diğer ucundaki insanlarla konuşabilen, ses hızında uçabilen ve aya ayak basan bir ırk haline geldiğimizi bilseydi, mucizeler yaratabilen tanrılara dönüştüğümüzü düşünürdü. Durdu. Bu durumu gelecek bilimci Arthur C. Clarke'ın sözleriyle tanımlayabilirim. Yeterince ileri olan herhangi bir teknoloji sihirden ayırt edilemez. Dudaklarını büken Sato'nun derin düşüncelere daldığı belli oluyordu. Bakışlarını yerdeki ele çevirip uzatılmış işaret parmağının gösterdiği yönü kubbeye kadar takip etti. Profesör, size yolu Peter'ın göstereceği söylenmişti. Öyle değil mi? Evet hanımefendi ama... Başını Langdon'un güvenlik şefine çeviren Sato, şef diye seslendi. Şu resme daha yakından bakabilir miyiz? Anderson başını salladı. Kubbenin iç tarafında yürümek için bir köprü var. Langdon başını kaldırıp resmin hemen altında belli belirsiz görünen ince parmaklıklara bakınca vücudunun kas katı kesildiğini hissetti. Oraya çıkmamıza gerek yok. Bir zamanlar ABD senatörü ve eşinin davetlisi olarak o köprüye çıkmıştı ve baş döndürücü yükseklikteki korkunç geçit yüzünden bayılacak gibi olmuştu. Sato, gerek yok mu diye sordu. Profesör, bu salonda kendisini tanrıya dönüştürebilecek bir kapı bulunduğuna inanan bir adam var. Tavandaki fresk, insanın tanrıya dönüşmesini sembolize ediyor ve yerdeki el doğruca tavanı işaret ediyor. Görünüşe bakılırsa her şey bizi yukarıya yönlendiriyor. Yukarıya bakan Anderson, aslında diyerek söze girdi. Bunu pek kimse bilmez ama kubbede tıpkı bir kapı gibi açılan, girintili, altıgen bir pano vardır. Oradan bakıp, Langdon, bir saniye, asıl meseleyi göz ardı ediyorsunuz, dedi. Adam sembolik bir kapı, var olmayan bir geçit arıyor. Yolu Peter gösterecek derken mecaz yapıyordu. İşaret ve baş parmakları yukarı yönelmiş, yön gösteren el figürü, antik gizemlerin iyi bilinen bir sembolüdür ve tüm dünyadaki antik sanatta sıkça görülür. Aynı el hareketi, Leonardo da Vinci'nin ünlü başyapıtlarında son akşam yemeği, müneccimlerin tapınışı ve vaftizci Yahya'da vardır. İnsanın Tanrı ile olan mistik bağlantısının sembolüdür. Yukarıdaki aşağıdakine, aşağıdaki yukarıdakine benzer. Kaçık adamın kelime seçimi şimdi daha anlamlı geliyordu. Sato, ben daha önce hiç görmedim, dedi. O halde daha fazla ESPN seyret. Yazarın notu. ESPN, Entertainment and Sports Programming Network. 1979 yılında yayına başlayan ve 37 ülkede yayın yapan dünyaca ünlü spor kanalı. Diye düşünen Langdon ipi göğüsledikten sonra Tanrı'ya duydukları şükranla gökyüzünü işaret eden atletleri seyretmekten her zaman keyif alırdı. Onları kısa bir anlık da olsa mucizeler gerçekleştiren bir Tanrı'ya dönüştüren ve yukarıdaki varlığını tasdik eden bu hareketin acaba araçlardan kaçı Hristiyanlık öncesi bir geleneğe ait olduğunu biliyordu. Langdon, eğer yardımı dokunacaksa rotundada bu şekilde ilk görülen el Pat Peter'ınki değil, dedi. Sato ona sanki aklını kaçırmış gibi baktı. Anlayamadım. Langdon onun Blackberry'sini işaret etti. George Washington, Zeus yazıp Google'da arar mısınız? Sato kuşkuyla baktı ama yine de yazmaya başladı. Ona yaklaşan Anderson, omzunun üstünden merakla bakıyordu. Langdon, bir zamanlar rotundada tanrı olarak tasvir edilmiş çıplak göğüslü bir George Washington heykeli vardı, dedi. Pantheon'daki Zeus'la aynı pozisyonda oturuyordu. Üst kısmı çıplaktı. Sol eliyle bir kılıç tutuyordu. İşaret ve baş parmaklarını uzattığı sağ elini yukarı kaldırmıştı. Anderson'ın Blackberry'ye şaşkınlık dolu bakışlarından Sato'nun internette resmi bulduğu anlaşılıyordu. Dur biraz, bu George Washington mı? Langdon, evet, dedi. Zeus gibi gösterilmiş. Hala Sato'nun omzunun üzerinden bakan Anderson, eline bakın, dedi. Sağ eli Bay Solomon'unkiyle aynı pozisyonda duruyor. Langdon, dediğim gibi, burada bu şekilde görülen ilk el Peter'ınki değil diye düşündü. Horacio Greenough'un çıplak George Washington'ı rotundada ilk sergilendiğinde, Washington'ın kıyafet bulmak için çaresizce gökyüzüne uzandığı şakaları yapılmıştı. Ama Amerika'nın dini hedefleri değişince, şakacı eleştiriler tartışmalara dönüşmüş ve heykel kaldırılarak Doğu Bahçesi'ndeki bir kulübeye gönderilmişti. Şimdi ise Smithsonian Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi'ndeki yerinde duruyordu. Heykeli orada görenler, kurucusunun kongre binasından bir tanrı gibi ülkesine bakıp gözettiği bir zamanın izlerini taşıdığına hiç şüphe duymuyorlardı. Tıpkı Pantheon'dan bakıp gözeten Zeus gibi. 11. ayrımın sonu. Sayfa 104. Devamı 12. ayrımda.